Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu ves selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyiden evveline vel-ahirin. Ve-selamun alel-mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı, Hazreti Sevde Binti Zem'a annemiz Gülistanı'nın 22. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle sevgili annemizin hayat hikayesini, Peygamberimiz Aleyhisselam'la o güzel ilişkilerini, diğer annelerimize olan ilişkilerini ve İslam'ı temsil noktasındaki davranışlarını sizlerle paylaşmaya, örnek almaya inşallah devam edelim. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha, diğer bütün annelerimiz ile çok iyi geçim içinde olduğu gibi, çok iyi bir geçim içinde olduğu gibi, diğer bütün annelerimizle, özellikle Hazreti Ayşe annemiz ile daha çok iletişim ve uyum içindeydi. Aslında aralarında çok ciddi yaş farkı vardı. Aralarında bunca yaş farkı olmasına rağmen hem her yönden çok iyi anlaşıyor ve hem de birbirlerini sevip sayıyorlardı. Anlaşmayla beraber birbirlerini de sevip sayıyorlardı. Onların bu güzel hal ve davranışları herkes tarafından bilinip görülüyordu. Resulullah Aleyhisselam hanımlarını sevdiği gibi sevgili annelerimiz de onu çok sever, sayar ve ciddi şekilde itaat ederlerdi. Bir sözünü iki ettirmezlerdi. Her biri ne kadar çok severse sevsin ama sevgileri birbiriyle aynı olmazdı tabii. Resulullah Aleyhisselam hepsini sevip aralarında adaletle muamele etse bile onun sevgisi de hepsine aynı derecede olmazdı, olamazdı. Çünkü bu insanın yapısıyla ilgili bir durumdu. Sevgili annelerimiz başta olmak üzere sahabiler bu konu üzerinde çok güzel tespitler yaptıkları gibi çok ciddi, çok güzel rivayetlerde de bulunmuşlar kıymetli dinleyenlerim. Bunlar arasında en öne çıkan, en meşhur rivayet Resulullah Aleyhisselam ile onun sevdiğini sevme İncil'i yanında. Buraya lütfen dikkat edelim. Onun sevdiğini sevme İncil'i yanında fedakarlığın zirvesini ortaya koyma hadisesidir. Peki nedir bu hadise? Şimdi o hadiseye yavaş yavaş girelim. Anlatacağım şeyi anladığımı iddia edemem kıymetli dinleyenlerim. Belki dersiniz ki anlamadığın şeyi niye anlatıyorsun? Güzel bir örnektir bu. Yani nasıl söyleyeyim? Hiç limon yemeyen bir insan kitapları okuyarak limon anlattığı gibi aslında çoğumuz öyle yapıyoruz ya. Birçok İslami konuda birbirimizle paylaşırken yani ara sıra böyle örnekleri veriyorum biliyorsunuz. Diyelim bir takva ile ilgili bir sohbet yapıyoruz. Yani çok da zor değil. Yani böyle bir şey yapmak ya dinlemek. Ayet-i kerimeleri alıyorsunuz, hadis-i şerifleri alıyorsunuz. Bunlar üzerine tefsir kitaplarından, hadis kitaplarından, tasavvuf kitaplarından çalışıyoruz. Takvayı öğreniyoruz, anlatıyoruz. Benim kastettiğim bu yani. Tamam, takvayı öğrenmeyelim, anlatmayalım, paylaşmayalım demiyorum. Ancak inşallah belki bu duyguyla yapıyoruz ya da yapıyorlar yapanlar. Takva sahibi olma arzusuyla. Çünkü takvayı anlatmak başka, takva sahibi olmak başka. Bizim eksiğimiz bu. Şimdi sanırım olayı anlatınca bana hak vereceksiniz. Sevde annemiz Resulullah Aleyhisselam ile Ayşe annemiz arasındaki o çok özel sevgilerini biliyordu. Aslında herkes biliyor. Çünkü Aleyhisselam kendisine soruluyor en çok sevdiğin kimdir insanlardan diye. O da Ayşe diyor direkt Aleyhisselam. O kadar hanımları var yani sonuçta. Hepsini seviyor ama en çok sevdiğin diye soruluyor. İşte bu yüzden Sevda anne de bunu biliyor. Ancak sadece bilmek değil, her an görüp şahit oluyordu buna. Başka boyuta giriyoruz. Hem görüyor, şahit oluyor, hem biliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın bu özel sevgisini görüp anladıktan sonra bu güzel ve özel annemize daha çok itibar etmeye başladı. Anneler arasında güzel bir uyum var. Zaman zaman bazı problemler yaşanıyor. Kimleri bunları eşeleyip duruyor. Şöyle problem var, böyle problem var. Şöyle ikiye bölündüler, böyle ayrıldılar diye. Allah'tan korkalım, onlara girmeyelim. Bir faydası da yoktur. Bizim burada güzel örnekleri paylaşma durumumuz var. Ama aile arasında problemler yaşadığımız zaman onlar nasıl çözmüşler, o zaman oraya bakarız. Şimdi efendim, ifademe lütfen dikkat edin. Bizim bir eksiğimiz aslında buradan başlıyor tüm eksikler. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın bu özel sevgisini görüp anladıktan sonra bu güzel ve özel annemize daha çok itibar etmeye başladı. Ayşe annemize sevgisinin yanında ona özel hizmet etmeye ve onu hoşnut kılmaya çok dikkat ediyordu. Peygamber Aleyhisselam'ın sevdiğini sevmek, onun değer verdiğine değer vermenin sözle değil fiille ifadesidir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Gittikçe daha tonajı bunu yükselecek. Hem o kadar ki Ayşe annemiz bir gün takılmadan edemiyor. Bakın ne diyor? Bana olan bunca hizmetin ve özel muamelenin sebebi nedir ey Sevde? Ayşe anne soruyor, ben Ayşe diyecektim. Bana olan bunca hizmetin ve özel muamelenin sebebi nedir ey Sevde? Sevde annemiz cevap veriyor. Sen de çok iyi olduğun gibi sen sevip sayılacak birisin de ondan. Önce yuvarlak bir cümle kullanıyor. Başka bir sebep yok mu yani? Ayşe anne bir adım daha atıyor. Sevda anne cevap veriyor. Sen aynı zamanda çok da akıllı ve ileri gören birisin. Basamakları görün şimdi. Sevgiyi götürüyor adım adım. Sen aynı zamanda çok akıllı ve ileri de gören birisin. Bu annemizin verdiği cevap bu. Anne anneyle konuşuyor. Ayşe anne tabii tekrar takılıyor. Bunun sevgi ya da özel muameleyle ne ilgisi var? Ve cevap geliyor. Sevgilinin gönlüne girmek için sevdiklerinin gönlüne de girmek gerek ey Ayşe. Evet. Gördünüz mü? Ben burada durmak istiyorum. Yani bunun sevgi ya da özel muameleyle ne ilgisi var ey Sevde? Sevgilinin gönlüne girmek, sevdiklerinin gönlüne de girmek gerek ey Ayşe. Yani sevgili kim? Peygamber aleyhisselam. Onun gönlüne girmek için onun sevdiklerinin gönlüne girmek gerek. Allahu Ekber diyor Hazreti Ayşe. Sözü çok beğeniyor. Hatırlayın, bir değişik bir örnek vereyim burada. Ayşe annemiz radıyallahu anh'ı anlatırken, sizlerle paylaşırken anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Demişti ki Ayşe annemiz, Resulullah'ın hanımları arasında en çok kıskandığım Hatice'dir demişti. Hazreti Hatice. Hem onunla aynı nikah altında bulunmadık. O benden çok önce ölmüştü Mekke'de. Buna rağmen hep onu kıskandım durdum. Yani imrenme adına kıskanma. Sordular, niçin yani aynı nikah altında bulunmadınız, beraber olmadınız? Neden bu kadar yani imrenme adına kıskandın? Resulullah Aleyhisselam hayatı boyunca vefat edene kadar bir hayır yapsa Hatice'nin de hayrına yapar. Bir kurban kesse onun hayrına da infak eder, bir sadaka verse. Yani Hatice'yi hiç dilinden düşürmezdi. Ve ben bir gün takıldım diyor. Eğer Allah'ın Resulü, Allah Teala sana ondan daha güzel, daha genç, daha nazik, daha kibar, daha sayıyor. Ben şimdi konum Ayşe annemiz değil, birini verdiği halde kendini gösteriyor. Ne diye hala kocamış kadından bahsediyorsun? İşte diyor, o zaman Resulullah Aleyhisselam bana döndü. Ya Ubeyş dedi Ayşem. İnni kad ruziktu hubbeha. Muhakkak ki ben onun, yani Hatice annemizin sevgisiyle rızıklandırıldım. Müslim bunu rivayet ediyor. Ben o an içimden dedim ki, anladığım kadarıyla Resulullah Aleyhisselam'ın gönlüne girmenin, onun gönlünde kalmanın yolu yani veya vizesi Hatice anneyi sevmekten geçiyor. Şimdi iş döndü dolaştı, Sevda anneye geldi. Bu hadiseyi Sevda annemiz de biliyor. Ve Ayşe annemize kullandığı cümle bu işte. Sevgilinin gönlüne girmek için sevdiklerinin gönlüne de girmek gerek ey Ayşe. İfadeyi çok beğenen Ayşe annemiz Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Sevda annemiz devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sana çok değer verdiğini ve seni hepimizden çok daha fazla sevdiğini hepimiz biliyoruz. Bu gizli saklı bir şey değil tabi. Allah hepinizden razı olsun diyor Ayşe annemiz de. Devam ediyor Sevda annemiz. Resulullah'ın sevdiğini sevmek ve onun değer verdiğine değer vermek gerekmez mi? Resulullah'ın sevdiğini sevmek ve onun değer verdiğine değer vermek gerekmez mi? Elbette diyor, elbette gerekir. İşte bundan dolayı ben de seni çok seviyor ve çok da değer veriyorum. Sevda annemiz böyle söylüyor. İşte bundan dolayı ben de seni çok seviyorum, çok değer veriyorum ey Ayşe diyor. Ey Ayşe diyor. Ayşe annemiz altta kalır mı? O kadar zeki bir insan. Ben de seni sayarım ey Sevde. Sen de bilirsin bunu. Ben de seni sevip sayarım ey Sevde. Sen de bilirsin bunu. Biliyor tabii. Beraber yaşıyorlar sonuçta. Sevda annemiz şöyle söylüyor. Aramızdaki bunca yaş farkına rağmen bu kadar güzel anlaşmamız ve karşılıklı sevgiyle saygımız Rabbimizin bir lütfudur bize. Ne kadar seviyeli ifadeler değil mi? Ya. Aramızdaki bunca yaş farkına rağmen bu kadar güzel anlaşmamız ve karşılıklı sevgiyle saygımız Rabbimizin bir lütfudur bize. Ayşe annemiz de elhamdülillah diye şükrediyor. Elhamdülillah. Devam ediyor Sevda annemiz. Resulullah aleyhisselam ile sana olan sevgimden dolayı öyle bir şey düşünüyorum ki kimsenin aklına gelmez ey Ayşe. Konuya giriyor. Asıl mesele bu. Ben de işte az önce girerken daha doğrusu anlamakta zorlandığım konu işte oraya gidiyoruz. Resulullah Aleyhisselam ile sana olan sevgimden dolayı öyle bir şey düşünüyorum ki kimsenin aklına gelmez ey Ayşe. Hayırdır inşallah ey Sevde? Ayşe anne haklı olarak merak ediyor. Hayırdır inşallah ey Sevde? Hayırdır elbet, hayırdır. Yakında duyarsın sen de. Merak ettim doğrusu. Hele biraz daha sabret. Yani bir önüne bir şey koyuyor ama meseleyi söylemiyor. Sevgi çerçeveli, muhabbet çerçeveli bir iş yapacağını söylüyor. Bu konuşmanın üzerinden çok geçmemişti ki Sevde annemiz öyle bir harekete geçti, farklı bir harekete geçti ki bu hareket başka hiç kimse de görülmemişti. Yaşını başını almış, oldukça tecrübeli bir hanım olarak kendini tarihe altın harflerle yazdırıyordu. Kendini tarihe altın harflerle yazdırıyordu. Ne yazdırıyordu? Ha, şimdi Resulullah'a diyeceği söz. Ya Resulallah, ben sıramı kendi isteğimle Ayşe'ye veriyorum. Ben sıramı kendi isteğimle Ayşe'ye veriyorum. Bana ayırdığın gün ve gece bundan sonra Ayşe'nin olsun. Ben sadece kıyamet gününde senin zevcen olarak dirilmek istiyorum. Benim için bu şeref yeter. Şimdi bazılarınız hocam bu mu yani der gibisiniz belki bilmiyorum. Dedim ya yani çok eşli dönemde yaşamıyoruz. Bilmiyoruz yani ne manadır, nasıl insan gönlü ruhu kaldırır. Yani Aleyhisselam'ın hanımları arasında nöbetleşe işte yanlarında gün ve gece kalıyor. Ama işte sırası gelenin yanında kalıyor. Yani daha ziyade bu atlamayayım burayı. İşte özellikle öğle ikindi arasında bazen de ikinden sonra Medine'deyken yapıyor bunu. Ben ikinden sonra örneğini vereyim. Ayşe annemizi, annelerimizi tek tek ziyaret ediyor. Hallerini, hatırlarını soruyor, muhabbet ediyor. Sonra hangi annemizin yanındaysa diğer annelerimiz de oraya geliyorlar. Orada güzel bir muhabbet oluyor, has bir hal oluyor. O herkes odalarına çekiliyor akşam olunca. Aleyhisselam orada kalıyor. Yaptığı bu. Ama işte o günün gündüzünde yemeğini orada yiyor diyelim mesela. O annenin yanında yani. Ve şimdi Sevda anne diyor ki ben günümü de gecemi de Ayşe'ye veriyorum. Yani yaşlım başımı aldım ben diyor. Yani ben benim günümde ve benim gecemde sen Ayşe'nin yanına git. Yani bu ikramı ben anlayamam. İşte notumu aldım sizlerle paylaşıyorum. Büyük bir şey olduğunu düşünüyorum tabii. Çok yüce bir şey olduğunu düşünüyorum. O kanaatteyim. Sanırım siz de aynı kanaate varıyorsunuz. Yani ifade çok beni etkiliyor. Ya Resulallah, ben sıramı kendi isteğimle Ayşe'ye veriyorum. Bana ayırdığın gün ve gece bundan sonra Ayşe'nin olsun. Ben sadece kıyamet gününde senin zevcen olarak dirilmek, haşr olmak istiyorum. Benim için bu şeref yeter. Resulullah Aleyhisselam onun bu erişilmez davranışından çok hoşnut oldu. onun için hayır duada bulundu. Olmaz demedi aleyhisselam. Bu aynı zamanda fıkıh meselelerde de bu gündeme gelir. İşte bir delil olarak alınır. Burada bazı kitaplarda görürsünüz. Bazıları anlatıyorlar. Ben çok midem bulanıyor bu anlatımlarda. Çok da üzülüyorum. Değerli kardeşlerim, anlatmaya çalıştığımız, paylaşmaya çalıştığımız sıradan insanlar değil. Ayetleri okudum daha önce. Allah öyle diyor, siz sıradan değilsiniz diyor. Dikkat edin diyor. Sıradan insanlar değil. Resulullah'ın hareminden bahsediyoruz. Şimdi kaynaklara bile bu cümle maalesef geçmiş. İşte Sevda anne yaşlanınca, kadınlık vazifelerini yerine getiremeyince Peygamberimiz onu boşamaya niyetlendi. O da boşamaktan korktuğu için sırasını Ayşe'ye verdi. Bu aslında Resulullah'a da iftira gibi geliyor bana, ama kaynakların neredeyse hepsinde var. Şimdi yani aleyhisselam bize üsve-i hasene, en güzel örnektir. Biz bir aile hayatı yaşıyoruz. Belli bir yaşa gelince, hanım da yaşlanınca onu boşayacak mıyız? Yani biraz düşünelim yani. Bir olayı okuyoruz, geçiyoruz. Hanımı boşayacak mıyız yani yaşlanınca? Bu tür anlatım gayri ahlaki bir yaklaşımdır. Ve İslam'a bir şeyler sıkıştırmak isteyenlerin eline koz vermektir. Gayri ahlaki bir yaklaşımdır. İslam'a saldıranların eline koz vermek. Yaşlandı. Kadınlık vazifelerini yerine getiremiyor. Böyle bir arzusu, isteği yok. Ayşe'ye geç, ona verdi sırasını. Resulullah da onu daha boşamadı. Ben böyle okudum çok yani, var. Çok da dinledim. Koca koca hocalar anlatıyorlar böyle. Belki onların şöyle kabahatleri yok. Yani kaynaktaki cümleyi alıp olduğu gibi anlatıyor. Şimdi hadisi şerifler konusunda muhaddislerimiz, ravilerimiz kılı kırk yararak hadisi süzgeçlerden geçirerek bize ulaştırdıkları halde hadis bir şeyi rivayet ettiğimizde, konuştuğumuzda ne malum sahih mi değil mi diye bunu tartışıyorlar. Hadlerini aşarak. Ama böyle bir hadisede hiç yani böyle bir şey olabilir mi diye düşünmeden kitapta yazmışlar diye aynen aktarılıyor. O yüzden ben bu kıyası yapıyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği nizama bu ters düşüyor. Yani karısı yaşlandı, kadınlık görevini yapamıyor, onu boşuyor. Hani haddimi aşayım da Allah affetsin, yani haddimi aşayım, tek evli, çok genç, kadın da yaşlandı. Yani olmuyor, bir evlilik yapması gerekiyor. Evlilik de olmuyor, zaten evli, onu boşayıp alması gerekiyor. Bir dönem olsa, hani çok affedersiniz yani, kıvırarak yaptığım bir yorumdur bu. Allah affetsin, bu doğru değil. Ama Resulullah'ın zaten kaç tane hanımı var? Yani onu boşamaya ve onun yerine birini almaya ihtiyacı yok ki. Var zaten. Onda sırası var herkesin. Ama maalesef böyle bir izah yapılıyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Resulullah Aleyhisselam her yönüyle bize örnek olduğu için bağlayıcıdır. Böyle bir izah yaparsanız sıkıntıya düşersiniz. Ve çokça bu izahın yapıldığını görüyorum ben. Sevda anne yaşlandı, kadınlık görevini yapamadı. Aleyhisselam onu boşamak istedi. O da beni boşama da ben sıramı Ayşe'ye veriyorum dedi. O da memnun kaldı. Daha onu boşamadı ifadesinin İslam ahlakına, Resulullah'ın örnekliğine uyum sağlamadığını, bunun böyle değil de Sevda annemiz tarafından Ayşe annemizin sevgisini, Resulullah'ın sevgisini daha çok kazanmak için ciddi bir fedakarlık boyutuyla gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum kıymetli dinleyenleri. Evet efendim, Sevda annemiz radıyallahu anha gerçekten çok büyük bir incelik göstermişti. Nerede, neyin ve nasıl yapılacağını çok iyi bilen ve orada onu yapan bir muhtereme annemizdi Sevde annemiz diğerleri gibi. Resulullah Aleyhisselam ile konuşup rızasını aldıktan sonra yine Ayşe annemizin yanına gidiyor Sevde annemiz. Yaptığı bu güzel işi ona da anlatıyor. Yani bizzat kendisi anlatıyor. Ayşe annemiz bu duruma hem şaşırıyor hem çok memnun oluyor. Ve onun ifadesiyle soru soruyor. Resulullah ile sana olan sevgimden dolayı öyle bir şey düşünüyorum ki kimsenin aklına gelmez dediğin şey bu muydu ey Sevde? Bu muydu ey Sevde? Senin de hayırdır inşallah diye cevap verdiğin şey budur işte ey Ayşe. O da böyle cevap veriyor. Allah senin iyiliğini versin. Senin bu yaptığın şey hiç kimsenin yapamayacağı bir şeydir. Sizin rıza ve sevginizi kazanmak için böyle bir şey düşündüm. Allah senden razı olsun ey Sevde. Allah hepimizden razı olsun ey Ayşe. Şimdi efendim dedim ya, bazı şeyler vardır ki yaşanmıştır, bütün kaynaklara geçmiştir. Biz okuyup aktarırız, anlayamayız. Şimdi buyurun, ben bunu nasıl anlayayım? Gerçekten çok büyük bir incelik. Gerçekten, gerçekten yani. Aradan çok zaman geçmemişti ki bu hadise bütün herkesin birbirine anlattığı ve hayretle dinlediği hikaye haline geldi. Ya. Hatta bazıları meraklarını yenemeyerek Ayşe annemize gelip işin aslını sormadan edemediler. Duyduklarımız doğru mu ey sevgili annemiz? Ne duyduğunuzu söyleyin ki doğru olup olmadığını söyleyebileyim. Sevda annemiz gününü de gecesini de sana vermiş diyorlar. Doğrudur. Ama nasıl olur bu? Niye olmasın ki? Sorgulamak için değil, anlamak için soruyoruz ey sevgili annemiz. Ben de açıkça anlatayım öyleyse, dedi Ayşe annemiz. Büyük bir merakla dinliyoruz dediler. Ayşe annemiz şöyle rivayet ediyor. Bütün hadis kaynaklarımızda var bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından her bir kadının gününü ve gecesini ayırırdı. Ancak bunlar içinde yalnız Sevde binti Zem'a kendi gününü ve gecesini Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ayşe'ye yani bana hibe etmişti. Bununla da sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rızasını kazanmak için yapmıştı. Allahu Ekber diyorlar gelenler. Bu ne büyük bir fedakarlık böyle. Kimsenin yapabileceği bir şey değil bu. Daha çok şey söylüyorlar. Ayşe annemiz doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Bu ancak Sevde'nin yapacağı faziletli bir iştir. Sevde gerçekten çok faziletli bir kadındır. Ayşe annemiz öyle söylüyor. Sevde gerçekten çok faziletli bir kadındır. Hemen yeri gelmişken bunu da bu araya sıkıştırıvereyim. Her annemizin kendine özgü farklı özellikleri vardı. Ortak yanları çok var, bir de farklı özellikleri var. Sevde annemiz sadece bu kadar değil, daha birçok yönüyle öncü bir hanımdı. Bunca güzel hasletlerinin yanında cömertliği ve şefkatiyle bilinirdi Sevde annemiz. Cömertliği ve şefkatiyle bilinirdi. Dericilikte mahir olup Taif tarzı deri işlerdi. Bundan elde ettiği geliri de fakir fukaraya tasadduk edip dağıtırdı. Dericilik oralarda çok meşhurdur. İnce iş yapıyor. Mesela daha önce gördük, sizlerle paylaşmıştım. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz deri tabaklıyordu. Bu dericiyi üretiyor, deriden bir şeyler üretiyor. Dericilik işleriyle uğraşıyor, mahir. Elde ettiği satıyor, yaptığı şeyi, elde ettiğini de infak ediyor. En çok sevdiği şey, bir de atlamamak gerekiyor. Bütün annelerimizde var çünkü bu. Elbette ki Resulullah Aleyhisselam evin geçimini sağlıyor. Ama bu annelerimiz böyle işte kendi el işi ev işi yaparak bir şeyler alıp Resulullah kendi emeğini yedirmeyi seviyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'a kendi emeklerinden ikram etmeyi çok seviyorlardı ki sevdanız bu konuda daha da farklı özelliğiyle önümüze çıkıyor efendim. Evet, sevdi annemizle ilgili kaynaklarımızda öyle Medine dönemi yaşanan bütün hadiselerin içinde nasıl bir yer aldığı, neler yaptığına ilişkin ayrıntılı malumatlar yok efendim. Ben bu kadar malumatı bulmak için nasıl gayret gösterdiğimi işin ehilleri iyi anlarlar. Açarsın bir kitabı, iki işte bir sayfa bir şey yazar. Yok yani bir şey. Bütün bu tarihi taramanız gerekiyor ki içinde bunları bulabilirsiniz. O yüzden böyle bazen atlamalar yapıyorum olayları. Ki şimdi oraya geldim yine. Devam edelim yani annemizi anlama adına devam edelim inşallah. Sevda annemiz radıyallahu anha her geçen gün yeni şeyler yaşıyor. Her geçen gün yeni güzelliklere şahit oluyordu. Hicretin 10. yılına girilmişti nihayet. Şimdi şöyle bir soru sorsam. Hicretin 10. yılı ne hatırlatır? Hani Sevda annemle beraber gitsek herhalde hacca gidecekler. Arkasından da Resulullah'ın vefatı gelecek. Değil mi efendim? 10. yıl bu anlama gelir. Birçok hadise var ama sonunda bunlar var. Bugünlere kadar sadece Medine'de değil ya da sadece Mekke'de değil. Bütün Hicaz bölgesinde çok şey değişmişti. Değişmişti. Hicaz bölgesinde de sınırlı kalmayan bu değişim uzak devletlere kadar krallara gönderilen davet mektupları vasıtasıyla İslam daveti bütün dünyaya ilan edilmişti. İslam'ın o engin rahmet deryasına dalıp aydınlananlar olduğu gibi sürekli karşı çıkıp karanlıkta kalmayı tercih edenler de vardı. E tabi herkes neye talip oluyorsa onu elde ediyordu. Neye de sırtını dönüyorsa, neye arkasını çeviriyorsa, neden yüz çeviriyorsa ondan da mahrum oluyordu tabi. Bütün bu hadiseler içinde Mekke'nin de fethi olmuştu kıymetli dinleyenlerim. Mekke artık Müslümanların. Mekke fethiyle ilgili Sevda annemizin ayrıntılı veya muhtasar bir hikayesi olmadığı için buna hiç girmedim. Ama artık Mekke'de Müslümanların. 10. yıldan bahsediyoruz çünkü. Peygamberimiz Aleyhisselam uzak yakın demeden bütün her tarafa bu yıl hacca gideceğini ilan ettirdi. Sahabiler de bu daveti ulaştırmak için seferber oldular. Şimdi bu hac, Resulullah'ın hacı tabi veda hacı artık oluyor. Bütün ayrıntılara girmeyeceğim, yer yeri bu cümleyi tekrarlayacağım. Sevda annemizin içinde bulunduğu hadiseleri paylaşmaya çalışacağım. Bundan önceki 5 tane anneyi genişçe paylaştık. Yani ortak seyahatleri, ortak işlerinde aynı hikayenin tekrarı var. Bu ister istemez geliyor. Biri hacdır, biri Resulullah'ın vefatıdır. Her annemiz aynı şeyleri yaşıyor. Sadece mesela Meymune annemizin evinde ilk hastalandığı için Meymune anne de burada biraz farklı bir çok geniş boyut var. Vefatı Ayşe annemizin evinde olduğu için orada biraz daha geniş boyut var. Ama sonunda annelerimizin kocası Resulullah olduğu için onun vefat sahnesi de haccı da çok ortak yönüyle işleniyor. Şimdi Aleyhisselam niçin ilan ettirdi diye bir soru aklınıza gelebilir. Haccın sonunda Resulullah söyleyecek. Yani haccın menasiki denir malum bu fıkıh kitaplarında, hadis kaynaklarımızda. En son diyecek ki yani haccı benden gördüğünüz gibi yapın diyecek Aleyhisselam. Bu oldukça önemli. Biz tabii az önce ifade ettiğimiz gibi bütün ayrıntılarıyla hacca girmiyoruz. Sevda Anne ile beraber inşallah bu yolculuğa çıkalım. Medine-i Münevvere'de hummalı bir çalışma başladı. Bir yandan hac için hazırlık yapıyorlar, bir yandan da Medine dışından gelenleri uygun yerlere yerleştiriyorlardı. Medine'den ve dışarıdan gelerek oluşan hac kafilesinin sayısı kısa sürede 100 bini buldu. Farklı rivayetler de var. 100 bin, 110 bin, henüz daha Medine'deyiz. 100 bini buldu Aleyhisselam'ın davetiyle. Sevgili annelerimiz de hazırlıklarını yapmışlardı. Her bir annemiz için develeri üzerine bir hevdeç yapılmıştı. Yer yer bu hevdeci açıklamaya çalışıyorum farklı cümlelerle. Yine anlatayım hevdecin ne olduğunu. Özellikle hanımlar başta olmak üzere. Yolculuk esnasında güneşin kavurucu alevinden ve toz toprak ile kum fırtınalarından korunmanın yoluydu bu. Bazı zamanlar geceleri de çok ayaz olur, soğuk olur, soğuk bastırırdı. Hevdeç içindekiler böyle olumsuz durumlardan etkilenmezler, rahat yolculuk yaparlardı. Her şey bir yana, özellikle hanımlar için develerin üzerine yerleştirilen hevdeç gerçekten çok ideal bir yolculuk aracıydı. Hazreti Sevde annemiz de diğer annelerimiz gibi kendi hevdecinin içindeydi. Hepsinin devesine yüklendi bunlar. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatının son yılında yaptığı bu hacca, meşhur hac, tarihe veda haccı diye geçti. Bunu az önce söyledim. Kısa bir bilgi de vereyim. Çünkü hacdaki bütün her şeyi sizlerle paylaşmayacağım. O hac müstakilen birkaç yıllık derstir malum. Oradaki Resulullah'ın nasihatleri ve vedalaşması sebebiyle veda haccı adı verilmiş. Yani sade veda haccı değil. Yani bunun çok hicjetül belag, hicjetül İslam, kemal haccı, tamam haccı, haccül İslam farklı farklı isimlerle anılmış ama veda haccı diye meşhur olmuş. Bu hadise kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam hacca gideceğini Zilkade ayında açıklamıştı. Bunun üzerine çok sayıda sahabi onunla birlikte hac yapabilmek için hazırlıklarını tamamladılar. Medine civarında yaşayanlar da Medine merkeze geldiler. Resulullah Aleyhisselam 25 Zilkade yani Hicri 10 miladi karşılığı 22 Şubat 632 cumartesi öğle namazını kıldırdıktan sonra yanında hanımları ve hayatta kalan tek kızı Hazreti Fatıma bulunduğu halde muhacirlerden, ensardan ve diğer Arap kabilelerinden meydana gelen büyük bir kalabalıkla Medine'den yola çıktı. Sevde annemiz de diğer annelerimiz ile beraberdi. Herkes kendi evdecinde yalnız. Zülhulefe'ye varınca çevreden gelecek olanların toplanması için geceyi orada geçirdi. Ertesi günü sabah namazını kıldırdı. İhrama girmek için tekrar gusül abdesti aldı. Öğle namazını Zülhulefe'de kıldırdıktan sonra telbiye getirerek yola devam etti. Gittikçe artan kalabalık sahabi topluluğu ile 4 Zilhice pazar ya da 5 Zilhice pazartesi, iki rivayet de var, ikisini de aldım buraya, kuşluk vakti Kasva adlı devesinin üzerinde Mekke'ye ulaştı. Yolda çok şeyler yaşandı. Bak geçtim onlara. 2 haftaya yakın süren bu heyecanlı yolculuk Mekke ufuklarına varınca bir başka heyecanın kapılarını açtı. Peygamberimiz Aleyhisselam önderliğinde yola çıkan Medinelilerin gelmekte olduğu haberi üzerine Mekke'nin önde gelenleri başta olmak üzere bütün halk onları karşılamaya çıkmıştı. Bunca karşılayıcıların sevinç gösterileri ve coşkuları bütün yolcuları sarıp sarmaladı. Sevde annemiz de bu coşkulu karşısında diğer annelerimiz gibi çok duygulandı. Ama o sadece toplanan kalabalığa değil, bunca yıldır hasret kaldığı ve ilk gördüğü an, bunca yıl sonra ilk gördüğü an bir anda yüreğini yerinden hoplatan Beytullah'a bakmaya başladı. Kabe-i Muazzama hoş geldin der gibiydi sanki. Eğer biz hac ve umre niyetiyle yola çıktığımızda böyle hele hele yaklaştığımızda Kabe'ye arınabilirsek dünya gailesinden ve o gözle bakabilirsek Beytullah'a, Kabe-i Muazzama bize de hoş geldin diyecektir ve demiştir muhakkak. Ve ne olur o anı düşünün. Her şey kayboldu gözlerinin önünden. Silinip gitti sanki her şey yüreğinden. Yeni, yepyeni bir görüntü ve muazzam bir birikim nakşoldu gözlerine ve kalbine. Mekke'ye yaklaştıkça artan telbiye sesleriyle dağ taş inlerken Kabe göründüğü an bütün diller bir anda susmuştu. Kabe konuşuyordu artık çünkü. Beytullah konuşuyordu. Ya hocam ne diyorsun? Biz gittik böyle bir şey duymadık. Ben de duymadım da. Muhakkak duyanlar vardır aramızda. Beytullah onlara hoş geldin demiştir. Beytullah burası vahdet yeridir, birlik yeridir demiştir muhakkak. Resulullah Aleyhisselam ile gelen bütün annelerimiz aynı duygular içindeydi. Fakat yapılacak vazifeler vardı tabii. Onlar da diğer bütün sahabiler gibi Resulullah Aleyhisselam ile birlikte tavaf ediyorlar. Hareketleri ona göre yaptılar her şeyi. Mescid-i Haram'a gidip önce Hacerül Esved'i istilam ederek Kabe'yi tavaf etmeye başladılar. Tavaf ettiler. Safa Merve'ye geçip say ettiler. İşte buradaki diğer şeyler, yani tavaftan sonraki namazlar vesaire, bu ayrıntılara girmiyorum. Çünkü bu konuda Sevda annemizin nasıl olduğuna ilişkin ayrıntıları yok. Resulullah Aleyhisselam ne yapıyorsa işte onunla beraber vazifelerini yapıyorlardı. Zilhicce'nin 8. günü, yani terviye gününe kadar pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri Mekke dışındaki Ebtah, Betha, şimdi Muhasap deniyor biliyorsunuz, denilen yerde çadırlarını kurdular. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında olan sevgili annelerimiz hep beraber hareket ediyorlardı. Mekke'deki vazifeler bittikten sonra Perşembe günü bineklerine binip Mine'ye doğru hareket ettiler. Şimdi burada bir espri yapayım kıymetli dinleyenlerim. Bineklerine binip dedim. Bu çalışmaları yaparken ben tabii sadece bir radyo programı olsun diye çalışmıyorum. Bunları bir eser olarak çalışıyorum aynı zamanda. Notumu alıyorum şimdi. Diyor ki işte devesine bindi, atına bindi, merkebine bindi, eşeğine bindi. Hangisine bindi? Bunlar hepsi var. Yerine göre biniyor bunlara. Böyle zor durumda kaldık. Kaldığım yerlerde bu ifadeyi kullandım. Deve de olsa, at da olsa, merkep de olsa, katır da olsa binek. O yüzden böyle bir sizde yani çünkü bir yerde hatırlıyorum bir sohbet yaptık. İşte Aleyhisselam devesine bindi, şuraya gitti dedik. Oradan bir tanesi ya hocam dedi filanca hoca bu konuyu anlatmıştı. Atına binerek orada ata binmiş dedi. Dedim doğru söylemiş. Hocam siz niye deve diyorsun dedi. Dedim ben de doğru söylüyorum. Dedi iki tane doğru olur mu? Olur sen de doğru söylüyorsun. Dedim ya espri olsun biraz diye. Şimdi her yere deveyle gidilmiyor. Her yere atıyla gidilmiyor. Her yere merkeple gidilmiyor. Her yere katırla gidilmiyor. Bazen hayvan değiştiriliyor. Ama işte kusva burada çok öndedir. Yani annelerimizin de hevdeci develer de olduğu için muhtemelen peygamberimiz de annemiz develerle hacı bitirdiler. Ama diğerleri binek değiştirmişlerdir diye ifade ettik. Evet. Perşembe günü bineklerine binip Mina'ya doğru hareket ettiler. Mina'da öğle, ikindi, akşam yatsı namazını kıldılar ve geceyi burada geçirdiler. Cuma sabahı namazı kıldırdıktan sonra güneş doğuncaya kadar beklediler. Mina'da biraz biliyorsunuz durmak gerekiyor. Arafat'taki Arafat'taki Nemiri mevkiinde çadırlar kuruldu. Onlara hazırlandı. Aleyhisselam talimat verdi. Mina'dan Muzdelife'den derken Arafat'a varıp konakladılar. Tabii bu hac o kadar şey bir şey değil yani uzun bu. Resulullah Aleyhisselam annelerimizle beraber işte ashabıyla beraber Arafat'ta vakfesini yaptı. Bütün kaynaklarımızda genişçe Arafat duaları Aleyhisselam'ın çok güzel duaları var. Arafat'ta hitabeleri var. Çünkü Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de bunlar bir araya geldi mi toplumu veda hutbesi ediyor. Yani parça parça bunlar irat buyurulmuştur. Oldukça geniş, oldukça mesaj yüklü hadiseler bunlar. Hazreti Sevde annemiz de diğer annelerimiz ile beraber Peygamberimiz Aleyhisselam'la Arafat'ta vakfesini yaptı. Biliyorsunuz Aleyhisselam hac vakfedir buyurmuş. Yani vakfe çok derin mana ifade ediyor. Sevgili annemiz de bu vazifeyi hakkıyla yerine getirdi efendim. Peygamber Aleyhisselam'la beraber da diyeyim ben Karadenizliyim da deriz ya biz süremiz dolduğu için böyle hassas bir yerde bırakmak istemem ama programın bozulmaması gerekiyor. İnşallah kalan bölümleri önümüzdeki haftalar hissederek en azından hissederek sizlerle paylaşmak arzusuyla hepinizi haftaya görüşmek üzere tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.